Elimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serdar Hocam, yine Serdar Hocam ve Erkan Hocam.
İnşallah. Evet. Buyur Serdar Hocam.
Evet Serdar Hocam.
Şimdi bu devam edelim. Birincileri köşeye sıkıştırma inşallah.
İnşallah.
Ya da... Mikrofon.
İnşallah. Bu erimcileri köşeye sıkıştırma inşallah devam edelim. Hücrede nereye bakarsak bakalım. Evrimci iddia iflas ediyor. İşte genellikle protein üzerine, aminosin üzerine duruluyor ama hücredeki bütün moleküller harika. İşte yağlar öyle, DNA öyle. Ondan sonra şeker zincirleri öyle. Burada şimdi biraz daha yağlar üzerine duralım inşallah. Yağlar nelerde kullanılıyor? Yağlar hücrenin zarlarında kullanılıyor. Organel zarlarında kullanılıyor. Enerji deposu olarak kullanılıyor. Bazı hormonların ön yapıları olarak kullanılıyor yağlar. Dolayısıyla yağlar bir hücre için olmazsa olmaz. Şimdi ama yağların üretimi büyük bir mucize. Yağların üretimi için enzimlere ihtiyaç var ve taşıyıcı proteinlere ihtiyaç var. Çok sayıda enzime, çok sayıda proteine ihtiyaç var. Bunlar olmadan yağlar olmuyor. Ama bunların da olabilmesi için yağlara ihtiyaç var. Niye? Çünkü hücrenin korunaklı yapısını zaten yağlar oluşturuyor. Dolayısıyla bu ikisinin beraber olması gerekiyor. Peki o zaman burada kademe kademe evrimi neye göre savunuyorlar? Elbette savunamazlar. Her iki yapı beraber olmak zorundaysa kademe kademe gelişimden bahsedemeyiz. Ve zaten bunun herhangi bir deneysel bir altyapısı da yok. Bu tamamen evrimcinin hayal dünyası. Tamamen atmasyonları. Şimdi bir örnek verelim. İnşallah. Bu da bu vereceğimiz örnekte yağların en basit oluşum aşamalarından bir tanesidir. Buradan bir fikir edinebiliriz inşallah. İkiye alabilir miyiz?
İkiye alsın.
Şimdi yağların da çeşitleri vardır. İşte fosfolipitler, triyasil gliseroller ve kolesteroller. Ve bunların da çok çeşitleri vardır. Ve bunların her birinin gerçekten de bir arada olması gerekir. Çünkü mesela öyle deneyler yapılıyor ki çeşit çeşit yağlardan sadece bir tanesinde küçük bir kusur oluşturacak şekilde bir netice ortaya koyuyorlar. O hücre ölüyor. Yani kademe kademe gelişmiyor. Bilimsel veriler bize bunların aksine zarar görüp öldüğünü gösteriyor. Mesela yağ zardaki hücrelerden bir tanesindeki bir eksiklik. Oradaki katılığı sıvı katı oranında bir şaşmaya sebep oluyor. Bu da seçici geçirgenliği eksiltip hücrenin ölmesine sebep oluyor. Şimdi peki yağ zincirleri nasıl oluşuyor? Yağ zincirlerinin oluşumunda en temel aşama iki karbon atomlarının uç uca eklenmesi. Bunlardan yağ asitleri oluşuyor. Onun da ilk aşamasına bakacaksınız. Bakın bir sürü genel aşamadan çok küçük, en basit adımına iniyoruz burada. Şimdi şekilde görüyoruz. Burada biyotin denilen bir yapı var. Bu bir defa çok büyük bir yapı. Birincisi. Bu biyotinin amacı bir karbon atomunu taşımak. Bu biyotin molekülü bir karbonlu yapıyı taşıyarak karboksilaz denilen bir enzim kullanarak ayrıca asetil koenzima denilen bir başka maddeden de faydalanır. Bu da bir başka maddedir. Bunun neticesinde malonil koenzima oluşturulur. Yani burada şu var. Biyotin var. Bir enzim var. Asetil koenzima var. Bu da koenzima ve asetilden oluşuyor. Dolayısıyla 4 tane yapı var burada. Bunların her birinin olması lazım. Bu yapıda da yağ üretimin ilk aşaması anca oluyor. Şimdi evrimciler ne diyor? Yokluktan kademe kademe olduğunu söylüyor. Yoklukta biyotin yok. Enzim hiç yok. Koenzima hiç yok. Bunlar zaten enzimler yoluyla üretiliyor. Enzimler yoluyla ancak üretilen bir yapının olmadığı bir ortamda nasıl olsun bu? Yani bir defa hücre içindeki bu fabrika bari sistemin kökenini ortaya koymanız lazım. Bunu koyamıyorsun. Daha en basit onun ürününü de ortaya koyamıyorsun. O zaman sen neden bahsediyorsun? Bakın bundan sonra ne gerçekleşiyor? Bundan sonra bu malonil koenzima şu en son elde edilen moleküldür. Bundan da faydalanarak şu çak şeklinde gördüğümüz yapı detayı çok önemli değil. kendisi bir enzim kompleksi. Tek enzim de değil. 7 tane enzimden oluşuyor. Bu 7 tane enzim tekrar 2 karbon taşıyan taşıyıcı moleküllerden faydalanarak 2 karbonlu yapıları birbirine ekleyip duruyor. Bu 14-16 karbon zincir elde edilene kadar devam ediyor bu işlem. Buradaki 7 enzimden oluşan yapı kompleks bir yapıdır. Tek bir enzim tesadüfen olamıyor. Buradaki 7 enzim çok müthiş bir iş yapıyor. Koordineli evet, bir iş yapıyor. Burada bu iş yapılırken uçlarında sülfür atomları var bunların. Sülfür atomlarının oraya taşınması da apayrı bir sistemle oluyor. Yani sülfüre özgü kapılar var. Sülfüre özgü taşıyıcı maddeler var. Sülfürün kimyasal yapısını değiştiren maddeler var. Ve sülfürü ilgili aminoasitin ilgili yerine monte edilen enzimler var. Bunların her biri için kat be kat kendisinden tek bir atomdan kat be kat kompleks enzimlerin olması gerekiyor. En nihayetinde bu enzime yerleştiriliyor. Sadece bu enzimin sülfür atomu dahi tesadüfen olmaz. 7 enzimden oluşan bu kompleks şurada çark şeklinde bir işlemle yani bir tıpkı tekerin dönmesi gibi bir sürü kimyasal işlemleri yapar ve bir yağ zinciri oluşturuyor. Ondan sonra biz hani insanları evrimin ileri madde ileri yapıları olarak adlandırıyorlar ya. Halbuki insanlar burada bitkilere ihtiyaç duyuyor. Yani 14 veya 16'dan daha uzun zincirli yağ sistemini biz direkt üretemiyoruz. Bitkilerden edindiğimiz yağlara muhtacız. Evet. Bundan sonrasında bitkilerden gelen besine muhtaç olarak biz yaşıyoruz. Bu da Allah'ın hayatı bir bütün olarak yarattığını ve evrendeki kardeşliği birbirine yardımı gösteriyor. Hayatın temelinde ezme, bencillik değil, bir iç içe geçmişlik, bir yardım söz konusudur. Ondan sonra anca şey oluyor, bir yağ asit zinciri oluyor. Bu da daha sonra işte glisol denilen maddeleri eklenerek ya yağ deposu, enerji deposu yapılıyor ya da hücre zarında fosfolipitlerde olarak adlandırdığımız yağların oluşumunda kullanılıyor. Şimdi çok onca sürecin çok küçük bir aşamasında her adımında şunu gördük. Bir defa tesadüfen olması imkansız enzimler var. O enzimlere madde taşıyan taşıyıcı moleküller var. Ondan sonra bu ürün üretildikten sonra bu ürünleri ilgili yerlerini taşıyan maddeler var. Yani bugün mesela bir bilgisayar üretiliyor. Belli fabrikalarda dünyada. Bunlar bizim buraya gelene kadar mesela marketlere gelene kadar bunlar tesadüfen yürüyüp varmıyorlar yerlerine. Özel taşıyıcı sistemlerle işte arabalarla ve de organizasyonla yani mesela 100 tane bilgisayar üretildiyse bunun nereye ne kadar taşınması gerektiği de bir hesap gerekir. Ve bunu da düzgün şekilde dağıtmanız lazım. Burada o hesap da çok mükemmel yapılıyor.
Tabii, inşallah.
Mesela hücrelerin zarlarında çok hassas oranlar vardır. Mesela çok çeşitli yağlar var dedik ama o çok çeşitli yağların oranları da bellidir. O oranlardan şaştığınızda o zaman yine bir anlamı yok. Yani mesela evrimciler o cahil kafalarıyla mesela bazen bakıyorlar, deneyler yapıyorlar. DNA değil, bilinen bir şey zaten bu. Sabun köpüğündeki benzer bir mantık vardır. Yağlar bir araya geldiğinde bir küremsi bir yapı olur. Bununla hücre zarını karşılaştırıyor olmaları, yani bundan tesadüfen hücre zarını iddia ediyor olmaları hakikaten bazı programlarda görürsünüz. Bunların ne kadar zor durumda olduklarını, ne
şaka
kadar
gibi zaten.
Ne kadar cahil olduklarının göstergesi. Yani hücre zarında çeşit çeşit yağlar var ve onlar onların cahil kafalarındaki ileri sürdükleri gibi yöntemlerle değil, çok sayıda enzimin varlığıyla taşınıyor ve başka enzimlerin yoluyla da özel olarak yerleştiriliyor. Mesela dış zarla iç zardaki yağların çeşitleri bile farklıdır. Mesela bazı yağ çeşitleri daha çok dış yani çift tabakadır o. Dış yüzeye bakan tabakadadır. Bazıları da daha ziyade iç tabakadır. Bu oranlar dahi ayarlanmıştır. Mesela kolesterolün oranları belli miktarlardadır. İşte PE, PS, PC denen çeşitleri vardır yağların. Bunların oranları da belli şeylerdedir. Bu oranlar tutturulmak zorundadır. Mesela ortamdaki sıcaklık değişti. Sıcaklığın değişimine göre de yağ oranlarının da değişmesi gerekir. Bu da yapılır. Çünkü bunların olmadığı durumlarda hücre ölüyor. Hakikaten ölüyor. Yani mesela bu düzenlemeyle ilgili sorunlu genler bulundu. Yani sadece yağların oranlarının ayarıyla ilgili genler bulundu. bunlardaki kusurlar hücrenin yaşamasına değil ölümüne sebep oldu. Dolayısıyla bütün yapı mükemmel haliyle ancak bir anlamı var. Hiçbir tarafında hiçbir tarafında tesadüf yok. Her tarafı Allah'ın mükemmel şuurunun, mükemmel kudretinin, mükemmel aklın tecellisini inşallah gösteriyor.
Bir de Serdar Hocam, burada öyle bir şey var ki baştan bir plan var zaten. Yani sonuçta insanın vücuduna faydası olacak bir yağın ya da herhangi bir canlının zaten ihtiyacı olan bir madde var. Bunun üretilmesi için kurulmuş bir sistem var. Yani işin en başında zaten sonsuz bir aklın yaptığı plan ve yani o plana göre yürüyen bir olay var. Zaten böyle bir şeyde tesadüften bahsetmek hakikaten yani tamamıyla zaten aklın bilimin dışında şaka gibi bir şey. Ya da tutup da bir şeyi tamamıyla şekli benziyor diye işte o 100 yıl öncesinin kafası hücreye içi su dolu baloncuk diyorlardı ya. Yani o günkü teknolojiyle baktığı zaman öyle bir şey gibi görüyor. Ha şimdi de yağların bir araya geldiği zaman meydana getirdiği köpüğü böyle bir şeye benzetmek. Yani tamamıyla hani işte ya kendi cahilliklerini gösterecek veya işte cahil gördükleri, kendi kafalarına göre öyle zannettikleri İnşallah. İnsanları kandırmak için ortaya atacakları bir şey. Burada gerçekten insanı gördüğü zaman Allah'ın varlığına, birliğine, sonsuz kudretine götüren ilk şey buradaki akıl. Bunu kim düşünecek? Yani ortada sadece şuursuz atomlar varken böyle bir şeyin ihtiyacına kim karar verecek? O atomlar mı? Yani onların iddiasına göre o şuursuz atomların önce böyle bir şeyi fark edip ya yağ yapsak ne güzel olur deyip sonra o yağın nasıl yapılacağını planlayıp ona göre işte mesela o en basit yağda dediğin o 4 tane ana unsuru bir araya getirmek için bir üretime girip ve bunların da birbiriyle koordineli hiçbir problem çıkartmadan çalışmasını sağlayacak uyumu sağlaması gerekiyor. Yani orada Allah'ın varlığını kabul etmemek için şuursuz atomlara o sonsuz aklı, gücü, kudreti ona bahşedip atomu put ediniyorlar. Yaptıkları tek şey bu.
Evet, inşallah. İnşallah. Allah'ın tabii inşallah sonsuz aklıyla ol demesiyle inşallah her şey oluyor. Anlaşılması açısından ya,
plan diyoruz tabii inşallah. Ki yani tabii inşallah.
Evet. De orada Serdar Hocam biraz önce şey dedin yani bununla ilgili sorumlu genler bulundu dedin. Şimdi veyahut da başka evrimcilerin de açıklamaları oluyor. İşte şu konudan sorumlu hücre şu diyor mesela. Yani hücrelerin, moleküllerin sorumluluk alma gibi bir kabiliyetleri şey mi var? Mi var? Tamam. Yani bir de o sorumluluğu, o dedikleri sorumluluğu ve görevi bir insana verseler o insan onu yapamıyor.
Evet.
Yani mesela işte vücudun ısısını sabit tutacaksın. Bununla ilgili işte sorumlu hücreler var. İşte gerekeni yapıyorlar. Gerekirse terletiyorlar insanı, gerekirse titremesini sağlıyorlar ve vücut ısısını 36,5 derecede tutuyorlar. Şimdi bu sorumluluğu insana versen insan onu yapamaz. 36,5'da tutamaz.
Hatta ya unutur.
Tabii yani hem mekanizmasını da bilmez. Üzerine su dökmesi lazım, kendini sallaması lazım. Hiçbir şekilde tutturamaz yani. Hatta şimdi soğukkanlı canlılar var. Vücut ısılarını kendileri şey yapamıyorlar. Yani kendileri ayarlayamıyorlar. İşte güneşin önünde durmaları gerekiyor. Ya veyahut da işte kendilerini suda serinletmeleri gerekiyor. Mesela o onlara bırakılmış. Şimdi o tarz canlılara da baktığımızda yine çok değişik bir mekanizmaları var. Hatta onunla ilgili deney yapmışlar. Bir timsahın böyle midesine bir şey yerleştiriyorlar. Bir cihaz yerleştiriyorlar. Derecenin ne kadar sabit olduğunu anlaşılması açısından yani onu ölçmesi açısından düzenli olarak. Bir gün içerisinde böyle işte 10 dakikada bir ölçüm yapıyor mesela. Onu bildiriyor. Şu derecede böyle. Timsah onu sürekli aynı derecede tutuyor. Şimdi kendi vücudunda böyle bir mekanizma olmamasına rağmen. Yani burada gerçekten çok büyük timsahın aklı olmayacağı belli yani. Şimdi onu biraz önce söyledik. İnsan bile insana bıraksanız yapamaz. Timsahın bunu yapıyor olması demek ki timsahın bizden de daha düşük bir aklı olduğuna göre baktığımızda demek ki Allah'ın ona ilham ettiğini i̇nşallah. Ve Allah'ın o şekilde yarattığını görüyoruz inşallah.
İnşallah. Şimdi bu üretimle ilgili sadece yağlar üretilmiyor. Yani burada hücre o kadar kompleks bir yapı ki bütün diğer işlevlerle uyumlu bir şekilde yapılıyor. Yani bunu evrimcilerin çok iyi anlamaları lazım. Yani ortada her haliyle mükemmel bir yapı var. Mesela insan bambaşka ortamlarla karşılaşıyor değil mi? Mesela bazen hareketli olması gerekiyor. Veya işte kış ortamı oluyor ona göre bir koruması olması gerekiyor. Mesela yağ sentezinin doğru zamanda doğru şekilde yapılması lazım. Şimdi bu şekle bakacak olursak inşallah. Burada daha demin ilk gösterdiğim şekilde ne görmüştük? İşte yağ asidi üretiminin ilk aşamasında malonil koenzima denilen bir yapı oluşturuluyor. Bu oluşturulduğunda yağ üretiminin ilk aşamasının halledilmiş oluyor. Şimdi mesela bu yapılıyor da bunun doğru zamanda yapılması lazım. Bununla ilgili bir enzim var demiştik. Karboksilaz enzimi. Bu enzim doğru zamanda çalışıyor olması lazım. Yani siz ortama bir robot molekül koyuyorsunuz. Bu robot molekül hücrenin işleyişini bozmaması lazım. Hücrenin işleyişinden öte vücudun yapısını da bozmaması lazım. Her hücre bir vücudun içinde yer alıyor ve o vücudun yapısına ters bir şekilde olmaması lazım yaptıkları. Yani bir emir itaat zincirinde çalışması lazım. Mesela burada hormonlar var. Glukagon, epinefrin gibi. Bu hormonların uyarılarını dikkate alıyor. Burada bir enzim var. Yani şuursuz bir yapı var. Bu şuursuz bir yapı başka bir şuursuz yapının verdiği emri dikkate alıyor. Peki bu emir nedir? Mesela glukagon ve epinefrin şu durumlarda ihtiyaç şey yapıyor. Hücrenin şiddetli bir şekilde yani vücudun şiddetli bir şekilde enerji ihtiyacı durumu var. Mesela bir durum var. Aniden koşmanız gerekiyor. Burada ne yapmanız lazım? Kaslarınızın hareket etmesi, kaslarınızın enerji kullanması gerekiyor. Enerji kullanması durumunda yağ üretiminin olmaması gerekiyor değil mi? Yani hücrenin kısıtlı kaynakları var zaten. Bu bütün kısıtlı kaynakları da iç içe geçmiş durumda. Yağlar, enerji üretimi. Hücrenin kaynaklarının yağ üretimine doğru kaymaması lazım. Bu nasıl olacak? Burada mesela bu durumlarda yani enerji üretimi olması gerektiği durumlarda bu hormonlar, glukagon ve epinefrin hormonları gidip karboksilaz enzimini durduruyorlar. Durdurmasıyla beraber birinci aşama bitmiş, kesilmiş oluyor önü. Yani yağ üretimin sentezin birinci aşaması durduruluyor. Böylece kaynaklar yağ sentezine doğru gitmiyor. Enerji üretimine doğru gidiyor. Şimdi bu o kadar mükemmel bir akıl ki. Yani böyle bir enzim var. Bu enzimin görevi var. Bu enzimi siz durdurursanız kaynaklarınızı doğru yöne doğru kaydırmış olursunuz. Bunu akletseniz bile, bu biyokimya bilgileriyle anlayabilirsiniz bunu. Akletseniz bile yapamazsınız. Yani bugün o evrimci bilim adamlarına deseniz ki bu enzimin durması lazım şu durumlarda. Ani bir şekilde bunu emrini ver ve bunu da gerçekleştir. O enzimi etkisiz hale getir. Ya Allah öyle mükemmel bir moleküler bir yapıda yaratmış ki bunu. O yapı bu hormonlar onlara bağlandığında etkisiz hale geliyor. Yani mesela bu normalde olacak bir şey değildir. Tabii. Mesela bilgisayar programları vardır veya bilgisayarınız vardır. Çıkmanız gerekir. Şifre koyarsınız çıkarsınız. Ya yani bunlar hep hedefe yönelik yazılımlardır. Yani bir herhangi bir iş yaptığınızda bir yapı diğerinden etkileyecek şekilde olabilmesi için çok özel düzenlemeler gerekir. Bu düzenlemenin gerçekten ilk baştan itibaren olması lazım. Çünkü bu olmadığında o zaman hastalıklar oluyor ve şey ölümler gerçekleşiyor. Yani sadece bu kontrol bile Allah'ın ne kadar mükemmel bir sanatta yarattığını gösteriyor. Bir detay daha görelim. Şimdi mesela üretim yapıyorsunuz. Üretim yaptınız. Burada son üründür parmitol koenzima. Uzun bir yağ asidi zinciri sentezlenmiş demektir bu. Bunlardan yeteri kadar olduğu durumda, yani yeteri kadar yağ asidi sentezlendiğinde, üretildiğinde o zaman sizin ne yapmanız gerekir? Normalde bu üretimi durdurmanız gerekir değil mi? Yani bir fabrika eğer fazlaca bir ürün ürettiyse makul olan nedir? Onun üretimi durdurması ve elindekini doğru şekilde kullanmasıdır. Şimdi bu hücre bunu nasıl akıl etsin? Yani bir şeyin yeteri kadar olduğunu nasıl anlasın? Ve bu yeteri kadar üretildikten sonra üretimi durdurması gerektiğini nasıl anlasın? Bunu anlayamaz. Bunun önemli olduğuna dair bir karar da veremez. Verse de üretimi durduramaz. Burada öyle bir şey oluyor ki enzimlerin hedef ettiği ürünün kendisi son basamağı ama gidip o ilgili enzimi durduruyor. Yağ üreten ilk enzimin çalışmasını durduruyor. Yani o kadar mükemmel bir akıl gösteriyor ki bu burada. Anladım. Yani mesela fabrikada bir ürün, araba üretiliyor. 1000 tane üretiliyor, fazlaca üretiliyor. 1000 araba olduğunda o sayıyla ispatlı olan arabalar gidip fabrikanın kapısına kilit vuruyor gibi bir durum var burada. Yani o kadar akıllıca ki.
Bininci araba gidip düğmeye basıp üretimi durduruyor.
Evet, veya o fabrik o arabaların tümünden oluşan bir heyet. Burada çok müthiş bir akıl var ve müthiş bir uygulama var. Yani tesadüfler şuursuzdur. Yani bu kadar detay gözetemezler, herhangi bir iş yapamazlar, kontrol hiç bilmezler ve bu kontrolsüzlüğün olduğu durumda, ki onlar onu söylüyorlar. Ya başta hiçlik vardı diyorlar. Yani bunun yapılar hiç yoktu diyor. Kontrol hiç olmadığı bir durumda zaten bütün süreç yıkıma uğrar. Yani bütün olan
oluşamaz.
Zaten hastalıkların kökenlerinde bu vardır. Yani en ufak mükemmel sistemden sapma hastalıkları ve ölüme sebep oluyor. Dolayısıyla evrim hakikaten çok büyük bir safsata. Onların o geçiştirme yoluyla böyle kaçarcasına izahlarını izleyicilerimiz de dikkat etsinler o ruh haline. O izahlarını detaylı bir şekilde araştırdıklarında görecekler ki Allah'ın çok büyük mucizeleri var orada. Onların o mahcup ifadelerinin arkasında bu gerçekleri inşallah görürler.
İnşallah.
Ya bunların bir de hocamız demişti, ne dedikleri de belli değil. Yani kendileri de bilmiyorlar ne dediklerini. Mesela daha önceki programlarda baktık. İşte olgusal yapılar, eşeysel izolasyonlar var. Yani böyle insanın bir kere zaten anlamadığı, anlaşılmaz konuşmalar yapıyorlar. Niye? Çünkü savunmaya çalıştıkları şey anlaşılmaz da ondan. Yani bakın, bir yalanı savunmak çok zordur. Savunamazsınız. Yani mümkün değildir. Çünkü doğru karşısında yalan mutlak surette mağlup olur. Siz şimdi var olmayan, hiç olmamış bir yalanı var gibi ve hatta daha da ötesinde doğru gibi lanse etmeye çalışıyorsunuz yıllardır. Bu hakikaten zor bir şeydir. Evet. Şimdi hem yalan olacak hem doğru gibi lanse edeceksin. Neyle? İspat isterler. Evet. Sorarlar yani, senin delilin ne? İspatın ne? Değil mi? Bilimsel ne var elinde diye sorarlar. Cevap işte eşeysel izolasyonlar. Oradan kromozomlar çalışır, sonra uygun yeri bulur, oraya gider, bir mutasyon olur. Hatta senin de olduğun bir şeyde 3 mutasyonda işte solungaçlar neye? Akciğere dönüşür. 5 tane olursa karaciğer. Yani
evet,
ya bu olmuyor. Yani. Şimdi buradaki ana konu şu, izleyicilerimizle hep onu paylaşmaya çalışıyoruz hocamızdan İnşallah. Öğrendiğimiz kadarıyla.
İnşallah.
Evrim teorisi Allah'ın varlığına inanmayanların uydurduğu, ortaya attığı bir iddiadır. Bu kadar. Evet. Yani bunun ötesinde bir şey yok.
Evet,
ana konu budur. Bakın mesela bu teorinin peşinden giden çok ünlü, dünya çapında vahşet meydana getirmiş, bu teoriye olan inancından dolayı, yani bir pagan dinidir diyoruz ya, bu dine olan bağlılığı bakın kimlere ne yapmış. Daha önce paylaşmıştık. Joseph Stalin bu evrim teorisini tamam bizim savunduğumuz sistemin sözde bilimsel dayanağıdır. Evet. Biz sırtımızı buna dayayalım ve katliamı yapalım yeryüzünde. Madem her şey tesadüfen olmuştur. Ne güzel, bak tesadüf öyle değil, böyle olur dediler. Ve ne yaptılar? 350 milyon tane insanı katlettiler, şehit ettiler, mağdur ettiler, tecavüz ettiler. Yani akla hayale gelmeyecek insafsızlıklar, değil mi? İnsanlık dışı uygulamalar yaptılar. Ve bunu yapan adam evrim teorisine dayandırdı bakın yaptıklarını. Bu çok önemli. Yani bilimsel bir şey değil bu. Bu bir zararlı bir akım. Bir fikir, bir iddia. Bakın diyor ki Stalin otobiyografisinde evrim teorisine verdiği öneme dikkat çekiyor. Otobiyografisi ne alaka dersiniz, değil mi? Yani bir adamın otobiyografisinde evrim teorisinin ne işi olur? İşte bakın ne işi olur. Diyor ki okullardaki öğrencilerimizin zihnini 6 günde yaratılış efsanesinden temizlemek için, yani haşa, dinden haşa uzaklaştırmak için insanları, çocukları 3 şeyi özellikle öğretmeliyiz okullarda diyor. Nedir? Sayıyor. 1. Dünyanın yaşını öğretelim diyor. Jeolojik orijinini öğretelim diyor. Ve Darwin'in öğretilerini. Yani ne anlıyoruz biz buradan? Darwin'in öğretileri dinin karşısındaki, yani dinin düşmanı olan, değil mi? İnananların düşmanı olan bir fikir sistemidir diyor. Evet. Siz bunu empoze edin. Yani tesadüfü. İşte insan maymundan gelmiştir. Hayvandan gelmiştir. Ceylan zıplamıştır. Zürafa almıştır. Gibi safsatalarla insanların akıllarını karıştıralım. Dolayısıyla yaptığımız bu karmaşada makul olsun, makul görünsün diye devam ediyor. Bakın Rusya ve Çin'de biliyorsunuz komünist şey oldu, devrim oldu. İlk ne yaptılar? Camileri, ibadethaneleri kapattılar. Yani ne alaka? İşte sırf evrim teorisini savunanların neler yaptığını göstermek açısından bu çok önemlidir. Ve Joseph Stalin, yine bu aynı kişi, ki biliyorsunuz 20 milyondan fazla insanı bu tek başına bu şahıs acımasızca öldürmüştür, katletmiştir, şehit etmiştir. Ne diyor biliyor musunuz? On binlerce kişinin ölüm emrini imzalayıp sonra da güzel bir uyku çekmek. İşte en sevdiğim şey. İşte bunu diyebilecek kadar acımasız olur evrim teorisini savunan, onu bir bilinmiş gibi, bilimsel bir şeymiş gibi insanlara anlatmaya kalkanlar, böyle bir zihniyete hizmet ettiklerini unutmasınlar.
Tabii.
Yani bunu çok iyi anlamak, çok iyi görmek lazım. Bu çok büyük bir tehlikedir. Fikri değildir, bilimsel değildir. Hocamızdan Allah İnşallah. Razı olsun. 79 yılında, çok öncesinde tabii bunu fark edip, İnşallah. Hazırlığını yapıp, ortaya çıkıp, bu meydanı boş bulan bu ekip, evrimci zihniyetin peşinde gidenlerin, Darwinist kafada olanların karşısına çıkıp dimdik durup hakkı, doğruyu, gerçeği ortaya koydu. Ve darmadağın oldu fikren. İnşallah. Bütün bu yapı darmadağın oldu. Bugün Allah'ın izniyle artık değil mi? Elhamdülillah hiç kimse bu evrime inanmıyor. Evet, evrim masalına kimse inanmıyor. Bu çok güzel oldu. Allah hocamızdan razı olsun inşallah.
Ancak öyle işte karışık kelimelerle. Evet. Çünkü öyle bir şey ki, dediğin çok doğru. Mesela yalan bir şeyi savunurken adam öyle bir çıkmaz yola giriyor ki. Yani oradan zaten tek çıkış işte böyle abuk subuk şeyler söyleyip konuyu saptırmaya çalışmak. Evet. Sen çünkü doğruyu söylerken elinde delil oluyor zaten.
Tabii.
Mesela işte hani evrimden bahsederken hocamız diyor ki alın 300 milyon tane fosil.
Evet, inşallah.
Siz evrimi kanıtlayan bir tane getirin diyor, yok. Protein kendi kendine olmaz. Olur mu? Olmaz. Olur diyorsan nasıl olacağını anlat. Cevap yok. Biz proteinin nasıl olduğunu anlatalım, anlatabiliyoruz. Yani Allah'ın nasıl yarattığını, ne kadar büyük bir mucize olduğunu, hücrenin yapısının ne büyük bir mucize olduğunu, o hücrelerin meydana getirdiği her bir organın, her bir sistemin, insan vücudundaki her bir yapının ayrı ayrı ne büyük mucize olduğunu ve Allah'ın sonsuz aklını nasıl gösterdiğini bütün delilleriyle en ince ayrıntısına kadar Allah'ın izniyle anlatabiliyoruz.
İnşallah.
Bunu günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca anlatsak bitmez.
İnşallah.
Yani Allah'ın yarattıklarını, mucizelerini ne ömrümüz yeter anlatmaya, ne kelimeler yeter. Hiçbir şey yetmez. Şimdi bunun karşısında adam tesadüf diye bir safsatayı anlatmaya çalışacak. Ne diyecek? Söyleyecek hiçbir laf yok. Yani o varsa onu gösterelim. O çok komik. Ben çok hoşuma gitmişti yani. Bir laflar söylüyor. Şimdi kelimelerin
ne, onlar bende var istersen.
Ne olduğu anlaşılmıyor. Şimdi söyleyeyim mesela dediğin gibi, yani bunun zaten ana sebebi de hiçbir zaman bilimsel bir şeyi tartışmak, konuşmak değil amaçları. Evet, çünkü evet. Öyle olmuş olsa diğer bütün bilimsel teoriler gibi ortaya atılır.
Tabii.
Değerlendirilir.
Evet.
Gerçekler neyi gösteriyor bakılır. Sonuca karar verip eğer zaten o teori yanlışsa bir kenara atılır.
Evet.
Bunu böyle yapmıyorlar. Çünkü niye? Onların hayat tarzlarının, yaşamlarının, kendi dinlerinin sözde temeli. Onun için ondan vazgeçemiyor adam.
Evet.
Yani adam milyonlarca insanı öldürmeyi nasıl makul bir sebebe bağlayacak?
Tabii.
İşte ancak diyor ki yani insanda bir çeşit canlıdır. İşte bunun gelişmişi vardır, az gelişmişi vardır. Kendi kafasına göre Hitler bir ırkı, o kendi kafasına göre başka bir şeyi gelişmiş asıl insan kabul edip, öbürlerinde hani nasıl biz zararlı bir haşereyi öldürürken bir rahatsızlık duymuyoruz. Diyoruz ki bu haşere zararlı, hani evde kalsa mikrop saçacak, şey yapacak. Onun için mecburen yok ediyorsun. Onun gibi görüyor adam. Onun için de işte on binlerce insanın ölüm emrini verip rahatça uyuyabiliyor. İşte zaten bunu iyi analiz edip, zaten evrim teorisi neden önemli? Bunu konuşmak, evrim teorisinin geçersizliğini anlatmak, bunun delillerini çok iyi bilmek niye önemli? İşte bunun için önemli.
Evet,
çünkü bunu önemli görmezsek biz işte bu kafanın önünü açık bırakmış oluruz.
Buradan da çok önemli bir mesaj da verelim. Bazı değişik kafada olan kişiler bize şey diyorlar. Ya evrim teorisi mi kaldı? Yani evrim teorisi bir şey yok ki. Kimse inanmıyor insanların maymundan geldiğine. Zaten öyle bir şey yok ki. Siz bunu nereden çıkarıyorsunuz diyorlar. İşte buradan çıkarıyoruz.
Tabii ki.
Yani oradaki derinliği, oradaki planı, oradaki o stratejiyi görmek lazım.
İnşallah.
Bu zararlı bir şeydir. Bunu iyi anlamak lazım.
İnşallah.
Yani bilimsel bir konu değildir zaten evet. bu.
Hayır, çok özür dilerim. Zaten şöyle, yani Türk-İslam birliği oluşup Allah'ın güzel gördüğü o Kur'an ahlakı tüm dünyaya hakim olmadığı sürece bu evrim teorisinin etkileri devam ediyor demektir. Yani illa birilerinin çıkıp işte maymundan geldik, maymundan geldik diye avaz avaz bağırmasına gerek yok. Zaten evet. insanlar sevgisizce yaşıyorsa, birbirini ezmenin, yok etmenin peşindeyse,
tabii.
işte vahşi kapitalizm gayet makul bir şeymiş gibi, işte tabii abi güçlü olan kazanır falan gibi şeyler halen konuşulabiliyorsa, bu zaten işte evet. o kafanın sonuçları. Evet. Şimdi evet. Allah'ın izniyle, hocamızın da vesile olmasıyla bunun sözde bilimsel temeli tamamıyla darmadağın olmuş.
Maşallah.
Şimdi bundan sonra bunun etkilerini ortadan kaldırmak lazım. Yani
İnşallah.
Onun için de İnşallah. Hakikaten o çok yanlış bir şey, yani önemli de bir konu. Yani işte artık evrimi savunan yok. Ya canım, savunmasına gerek yok ki, adam yaşıyor zaten.
Tabii.
İşte bak bütün dünyada
Tabii.
gayet sakin bir şekilde adam bir fiziksel eksikliği olan bir insanı
Hı-hı.
zaten küçük görüp Hı-hı. ona yaşama hakkı bile vermeyi düşünmüyor.
Hı-hı.
Veya mesela çok başarılı olmayan bir insanın hemen ezilmesi, Hı-hı. işte zor durumda kalması, Hı-hı. aç kalması gayet makul geliyor. Çalışsın kardeşim.
Aborjinlere yaptıkları.
Aborjinlere yaptıkları yani halen yapıyorlar.
Halen yapıyorlar.
Adam gayet sakin Tabii. bir şekilde, hani yetenekleri biraz daha az diye bir insanın çok zor şartlarda yaşamasını makul görüyor. Kardeşim evet. diyor, bak o işte akıllı, çalışmış, evet. kazanıyor. Öbürü aç kalıyorsa kalıyor diyor mesela.
Evet.
Olur mu
evet.
halbuki yani? Sen Tabii. olabilir. O öyle yaratılmış. Eksik olabilir bazı şeyleri. Senin kadar iyi olmayabilir. Yardım et.
Tamamla.
Tabii, Tabii. yani illa eşit senin gibi olmasın. Ama o da varınsın, karnını doyursun, sağlığı, sıhhati yerinde olsun, huzuru, mutluluğu yerinde olsun. İnsansan böyle yapacaksın zaten. Doğrusu bu bunun.
Evet,
işte eğer bunun aksi dünyada yaşanıyorsa o kafa duruyor demektir.
Hakimdir.
Tabii. Allah'ın izniyle mücadeleye devam. İnşallah.
Şimdi şeylere baktığımızda, şimdi bu evrim teorisini savunanlara bakıyoruz mesela işte. Ya ben önceden de görüyordum. İşte bir özenti şeklinde savunuyorlar. İşte ben mesela Darwinistim ben diyor. Komünistim diyor işte. Marksistim. Leninistim diyor işte. Baktığımızda öyle kişilere yani konuyla ilgili hiçbir bilgisi yok. Yani ne Darwinizmi bilir, ne Marksizmi bilir. Alır mesela evine Das Kapital'i, koyar bir kenara, işte türlerin kökenini alır, onu da koyar bir kenara. O onun böyle bir din kitabı gibi.
Hı-hı.
İşte bir evinin bir köşesinde durur, ben okudum der mesela. Türlerin kökenini okudum, sana da tavsiye ederim der mesela. Hiç içeriğini bilmez, ne anlattığını bilmez. Yani sırf bir özenti içinde ve dünyaya da böyle meyli biraz fazla olan kişilerde genellikle görülüyor. Bu yani Allah'ın haram kıldığı şeylere bayağı bir düşkünlüğü olan kimseler oluyor genellikle. Olmayanları tenzih ederim tabii.
Şahane.
Bakıyoruz işte ben diyor komünistim diyor. Yani Darwinistim diyor. Sıkı Darwinistim. Darwinizm doğrudur. Ama biliyor, kendisi de biliyor yani olmadığını. Yani şimdi materyalistim diyor aynı zamanda. Şimdi materyalizm bitmiş zaten. Yani materyalizmin iddiası ne? Sonsuz evren iddiası değil mi? Sonsuzdan geliyor evren diyorlar. Ve madde mutlak diyorlar. Zaten bu bitti bu olay.
Tamam.
Yani bunu herkes kabul ediyor. Bütün ateist bilim adamları dahi evrenin bir başlangıcı olduğunu kabul ediyorlar. Maddenin mutlak olmadığı şu anda net belli. Yani bilim adamları maddenin detayına indikçe korkularımız artıyor diyor. Yani adamlar korkmaya başlıyorlar çünkü atomun neredeyse tamamının boşluktan oluştuğu anlaşıldı. Var olan dedikleri kısımların ışınımlar olduğu anlaşıldı. Onlara belirli belirsiz ışınımlar diyorlar. Yani materyalizm mi kalmış? Yani sen diyorsun ki ben işte materyalizm mutlak doğru materyalizmdir. Darwinizm desen zaten yani zaten her gün anlatıyoruz. Hocamızın sitesine girsinler harunyahya.org'a. Bitmiş durumda Darwinizm. Hiçbir bilimsel dayanağı yok. Yani senin onu savunuyor olman sadece bir duygusal inat ve dünyaya olan bağlılığından dolayı ben bunu din olarak savunacağım diye iddia ediyorsun.
Ya öyle eskiden biraz öyle havalı takılmak için akılları sıralı yapıyorlardı da şimdi artık zaten
azaldı.
Böyle ben tabii canım Darwinistim, materyalistim diyene herkes yani çıldırmış gözüyle baktığı için evet. Allah'ın izniyle pek şeyi kalmadı. O eskiden hani o psikolojik savaş yöntemiyle adamlar gerçekten toplumun bayağı büyük bir kesimini inandırmışlardı. Yani inanç insanın kendi içindedir. O ayrı bir şey ama bilimsel bakacaksan bir olaya işte böyle olman gerekir falan gibi kendi kafalarına göre bir bilim tanımı yapmışlar. Hı. Bunu da millete yutturmuşlardı yani bundan 30 sene önce falan.
Evet.
O yüzden de hani biraz çağdaş modern takılan insan sanki hani öyle olmazsa havası bozulacakmış gibi. O da yani çocukça komik bir şey tabii. İşte dediğin gibi o şeylere giriyorlardı.
Evet,
ama şimdi o iş bitti yani. Allah'ın izniyle bir insan hani dini yaşar, ibadetlerini yerine getirir veya getirmez. O kendi bileceği şey. Yani tabii ki yapması doğrusu ama o hani insanın kendi yapacağı bir konu. Ama hiç kimse artık öyle aklı, bilimi ortaya sürerek böyle bir saçmalığı savunamaz. Öyle bir şey iddia edemez. Allah'ın varlığını, birliğini artık bütün delilleriyle, bilimin bütün dalları çok net bir şekilde ortaya koyuyor, ispat ediyor Allah'ın izniyle. Bunun İnşallah. Aksini hiç kimse söyleyemez ama kendi nasıl istiyorsa yaşar. O ayrı bir konu. Onun için o artık o işin havası kalmadı. Ben okullardan falan da duyuyoruz. Mesela küçücük çocuklar, yani genç arkadaşlarımız, orta öğretimde, ilk öğretimdekiler, yani öyle ben evrime inanıyorum falan diyenlerle dalga geçiyorlar. Yani. Evet. Hakikaten böyle gülüyorlar falan onlara. Tabii tabii. Meydanında.
İnşallah.
İnşallah.
Videoyu mu göstereceksin? Tabii.
Sen o videoyu göster istiyorsan.
Gösterelim gösterelim. Merak ederiz değil mi? Sonra da savur yaparız inşallah. Evet.
Yani işte evrimcilerin demoloji usullerine bir örnek bu.
Evet. Evet. İnşallah. Ses
kapandı.
Bu saçma konuşmayı şey bile vermek istemedi ses.
Şu sağ alttaki yer kapandı. Yok yok şu ekranda sağ alttaki yerde kapandı.
Bunlar ne yapacak?
Benim yapacağım bir şey yok.
Ha şu mu? O yer yok.
Bende. Oranın bir altı.
Şurası mı?
Evet.
Ben bu tarafın için doğmadan konuşmak istiyorum.
Başı atsa.
Olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Ben olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler. Bitmiştir. Betimlerler. Bitmiştir. Etsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar. Bir bireyel bağlamda hiyerarşik eşesel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla izolasyon bunların hepsi karesansı ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmak istiyorum.
Neden konuşmazsın? Yani açık bir gerçeği savunacaksan eğer bunu kolaylıkla anlatmanın bir yolu yok mudur?
Tabii canım. Hayır, yani böyle bir terminoloji yok. Yani onu da uyduruyor yani. Evet. Terminoloji ne demek? Terminoloji hani bilimsel gerçekliği olan bir şeyi açıklamak için kullanılan tanımlardır. Böyle bir terminoloji yok ki illüzyonist bilmem nesel, eşeysel, düşeysel falan böyle bir şey yok yani. Kelime uyduruyor. O kelime uydurduğu kelimeleri de yan yana koyup oradaki tek amaç şu anlaşılmaz olup
evet.
Hani çok böyle uzaktan bakan vay be bu adam hani böyle bir karışık bir şeyler anlatıyor ben anlamıyorum ama
ziyanına bile yaklaşıyor.
Bunları anlamamız zor herhalde bu doğru bir şey söylüyordu yani bu havayı vermekten şimdi başka bir amacı olamaz zaten.
Biyolojiden çok anladığı da yok.
Hiç ben yani sıfır.
Konuşmasını dinledim. Yani bazı terimleri kullansa da o kullandığı terimlerin evrimle bir ilgisi yok.
İlgisi yok tabii ki.
Veya işte tamamen hikayeden konuşuyor.
Bir de şöyle bir şey var onu da ekleyelim. Şimdi aslında burada bir büyü var. Yani bir sihir söz konusu ve sihirin metodu aslında bu. Şimdi mesela işte sihirbazlar çıkıyor değil mi sahneye böyle bir şeyler yapıyorlar ve insanlar gerçekten şaşırıyorlar ya. İllüzyon yapıyorlar orada. Şimdi adama desen ki tamam sen bunu yapıyorsun ama ben seni sahnenin arkasından izleyeceğim dese mesela birçok gösteri için yok diyor der mesela değil mi sihirbaz. O zaman o şekilde ben yapmam der. Yani çünkü hiçbir anlamı kalmaz. Orada yaptığı illüzyonun hilesi gözükmüş olur. Şimdi buradaki arkadaş da aynı şeyi yapıyor. Ben o terminolojiyi kullanmadan konuşmam diyor. Yani çünkü o zaman yaptığı sihrin, büyünün ne olduğu ortaya çıkacak. O yüzden ona yanaşmıyor kesinlikle.
Ben bu iki programda falan çıkmıştı. Yiğit Bulut çok uzun süre ya bu ya hayatın kökeni nedir kardeşim? Yani bunu bir anlat. Bir türlü soruyor cevaplamıyor. Soruyor cevaplamıyor. Yani komedi gibi bir şeydi yani. Çok basit bir şey soruyor. Yani şunu diyeceksin. Kardeşim yok böyle bir açıklama. Yani benim kendi uydurma teorim içinde böyle bir açıklama yok.
Yok.
Bunu samimiyetle niye söylemiyorsun? Niye bu kadar psikolojik zorluk içine giriyorsun?
Yani onun için de yok, büyük zorluk yani. Olay bitti zaten.
80 dakika böyle kaçmaya çalıştı. 80 dakika böyle komedi filmi gibi bir şeydi yani.
Ne yaptıkları da belli değil. Yani böyle bir durumda niye çıksın ki oraya? Yani değil mi? Biraz yani sağlıklı düşünsek.
Yani o olumsal tutarlılıklarla kurtarırım diye düşündüm ama Yiğit Bulut ona izin vermedi.
Evet. Ya o eskidendi. Bir de onu da konuştuk
yansal
ya.
Yansal aktarımlar yapmak istedi.
Yani fakat itibar eden olabilirdi belki bir 30-40 yıl önce ama yani evet. Erkan'ın tarif ettiği o tipte. Evet. Yani bu bir şeyler anlatıyor biliyor olabilir şeyde ama o bitti,
yok, o bitti
artık.
Bitti tabii. Evet, o Allah'ın izniyle artık
yani
bayağı herkes biliyor.
Bayağı şey oldu, rezil oldu yani.
Mesela hocamızın yani bir 5 dakika konuşmasına evet. baksınlar. Olanca açıklığı, olanca berraklığı ile bir ona baksınlar. Maşallah. Yani 5 dakika bile değil yani. Bir dakika evet. baksınlar. Maşallah. Bir de şu can çekişmesine baksınlar.
Çok çok net bir şey var orada.
İnşallah. Bir bitirelim isterseniz.
Evet, inşallah.
İnşallah. Biz yarın 22.00'dan itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kanal Avrupa ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz.
Hayırlı İnşallah. Geceler.